Mopushane Çeşmesi 6. Ayrım Sayfa 77 Dile Gelen Duvarlar. Mopushaneye ilk düşenler doğrudan doğruya öteki hükümlülerin yattığı genel koğuşlara giremezler. Tecrit denilen karantina odasında en azından 3 gün kalmak zorundalar. Bu da dışarıdan gelenlerin içeriye hastalık bulaştırmaması, bit getirmemesi için. Ama tecrit öyle pis, öyle berbat bir yer ki dışarıdan temiz gelen birçok kimselerin orada bitlenip bu biti koğuşlara taşıdıkları oluyor. Tecrit odasında bazen 30 kişinin üst üste yattığı vardır. Kısa bir süre için bile olsa bu odada yaşama zorunda kalanlar duvarlara imza ve tarih atmayı adet edinmişler. Bu iş bir gelenek halini almış. Bu yüzden insan boyunun ulaştığı hizaya kadar tekmil duvarlar alacalı bulacalı resimlerle yazılarla dolu. Bir gün mopushaneye çıt kırıldım bir doktor düşmüştü. Gece lacivert tüylü paltosunu yatak, habik şapkasını da yastık yapıp keşlerin arasına şöyle bir uzandı. Abdesthaneden taşan kükürtlü hidrojen kokusu ayak kokularına karışınca Birinci Dünya Savaşı'nda batı kesiminde kullanılan zehirli gazlar kadar zararlı bir karışım halinde ciğerlerine doluyordu. Doktorcuk kırmızı ipek eşarbını da burnuna tıkadığı halde gözüne bir türlü uyku girmiyordu. Yanı başında kuru tahtanın üstüne kıvrılıp yatan Kalaycı Beşir'den karnına bir tekme yiyince adam akıllı sinirlendi. Kalkıp bir cigara yaktı. Duvarlar, Kırşehir halısının motifleri gibi tahta kurusu ezikleriyle süslenmişti. Doktor Süreyya'nın bakışlarına duvarda bir tabanca resmi takıldı. Merak edip kalktı. Ötekileri uyandırmamak için ayaklarının ucuna basa basa yürüdü. Resim beceriksiz bir elden çıkmıştı. Bununla beraber altındaki yazıyı okumadan da tabanca olduğu anlaşılabiliyordu. Doktor Süreyya bunu uzun uzadıya süzdükten sonra altını okudu. Mart'ın 22'sinde mapushaneden çıkar çıkmaz kebapçı Rüstem'i cehenneme yollayacak tabancanın resmidir. Gençliğine yazık olan Evliya Necmi. Doktor kendi kendine gülümsedi. Gerçekten yazık olmuş Evliya'ya diye mırıldandı. Biraz daha sağda başka yazılar da vardı. Gözlerini kırpıştırarak onları da okumaya çalıştı. Aldırma be kalender, bu da geçer. Boyalı kalemle yazılmış bu satırın altını başka bir kalenderin çiviyle yazdığı mısra tamamlıyordu. Geçer ama deler de geçer. Doktor gülümsedi. Bu mapushane duvarlarında büyük gerçeklerin saklı olduğunu anlıyordu. Biraz daha yukarıda resimli bulmacaya benzer bir şey vardı. Onu da çözmeye çalıştı. Bir çift kadın dudağı, bir bıçak resmi, üç bacaklı bir de sehpa çizilmişti. Kadın dudağının altında İzmirli Şaziye'yi çılgın gibi sevdi. Bıçağın altında sevdası uğruna katil oldu. Sehpanın altında da galiba asacaklar diye yazılıydı. İmzasını Yedi Bela Tevfik diye atmıştı. Doktor Tevfik'i tanımadan, kadını neden öldürdüğünü bilmeden ona acıdı. Bu duvarlarda günah işlemişlerin iç dünyası şekilleniyordu. Birçok insanlar için var olan hayat felsefesinin gerçekleri sade, rastgele çizgilerle, kelimelerle ortaya konuyordu. Merakı büsbütün arttı. Önündeki beyaz panoda başka hikmetler aramaya koyuldu. Aşağı taraflarda duvarın yere yakın bölümünde eli konu düzgün bir el yazısına rastladı. Krallar aptallık yaptıkları zaman dayağı daima Yunanlılar yer. Felsefeci Mümtaz. Kendini tutamadı, gülmeye başladı. Demek Horas mapushaneye kadar girmişti. Biraz sağda yine aynı el yazısı başka satırlar karalamıştı. Eğer yapmak, yapılması gereken şeyleri bilmek kadar kolay olsaydı, küçük mabetler büyük kiliselere, fakir köylü kulübeleri de prens şatolarına dönerdi. Felsefeci Mümtaz. Doktor bu satırları yazanın Shakespeare'i ezbere bilecek kadar okumuş olduğunu anladı. Buraya düşenlerin hepsi de madrabaz olamazdı elbet. Kafalı insanların da mopusa girebileceklerini düşünerek biraz avundu. Ama buraya düştükten sonra insana Shakespeare'den bir fayda gelebileceğini bir türlü aklı kesmedi. Tahtalar üstünde yatanlardan Torpil Hidayet şöyle bir doğruldu. Uyku sersemi başucuna dikilen doktoru görünce adam akıllı ürktü. ''Bana bak ahretlik'' dedi. ''Devriye misin, doktor musun, ne nane şekerisin? Ne diye geziyorsun yatanların arasında? Git köşene zıbar. Takarım parmaklarımı, alırım bağırsaklarını.'' Doktor sesini çıkaramadı. Yerine gidip kıvrıldı. Ama sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Bu duvarlar, bu içinde binbir hayat gerçeğinin destanları yazılı duvarlar onu eni konu sarmıştı. Sabahleyin ötekiler uyanıp da bitlerini ayıklamaya başladıkları zaman doktor, tahta kurusu eziklerinin arasında yeni bir dünya daha ortaya çıkardı. Akıllının biri duvara bir soru kondurmuştu. Karı kısmına güven olur mu? Bunun altı o kadar çok insan tarafından cevaplandırılmıştı ki, yazılanlar koca duvarı yukarıdan aşağıya kadar kaplıyordu. Doktor rastgele okumaya başladı. Karının iyisi de olur, kötüsü de. İyisi insana rahat ettirir, kötüsü de tövbe. Ama hepsinin eninde sonunda bulaşacakları yer cehennemdir. Şerif Alyanak. Karı dediğin iyidir canım. Şakir Kaplan. Kadın insana yaşamanın tadını verir. Hepsine evvel Allah gözü kapalı güvenirim. İsmet Koca Yürek. İsmet'e verilen cevap pek hoş. Kusura bakma arkadaş, boynuzlunun birine benziyorsun sen bu gidişle. Yazının alt yanı pek okunmuyordu. Başka bir karşılık. Ulan karı da neymiş be, adam mıymış? Mevlütoğlu Süleyman Şahin. Yuh eşoğlu eşek, hiç mi medeniyet görmedin? Sen gel de bizim efkaf müdürünün baldızını gör. O yumuk yumuk eller, o kiraz misali dudaklar, o gül pembesi yanaklar, tam ağzıma layık. Ama sen hoşaftan ne anlarsın? Kazım Tutkun. Bana bak hemşerim, bir de benim boşadığım fazileti görsen tövbe edersin. Cadaloz, zebani, acuze, böyle faziletin darısı düşman başına. Mustafa Yılgın. Başka bir karşılık daha. Aman Allah'ım, yukarıdakileri yazanların topu enayiymiş. %7 faizli istikraz tahvilleri dururken kara alanın aklına şaşarım. Salomon Tokgöz. Başka bir istek. Kim isterse benim karı ile değişirim. Kuzu gibi bir hatun. Kocasının etlisine sütlüsüne karışmaz. Yalnız biraz ağzı kokar. Biraz şaşıdır. Biraz peltek konuşur. Biraz topallar. Biraz da burnunu karıştırır. Başka kusuru yok. Benzinci Reşat. Daha buna benzer nice yazılar vardı. Doktor kimsenin kendisini gözetlemediğini inanç getirince cebinden kalemini çıkarıp şunları ekledi. Yukarıdaki satırları yazanların Türk Ceza Kanunu'nun 46. maddesi gereğince akli durumları bakımından ceza ehliyetine haiz bulunmadıklarını bildirir rapordur. Dişçi Selahattin. Mopushaneye düşen insanlar iki türlü olur. Birincisi acemiler, ikincisi gedikliler. Acemiler ilk kez böyle bir yere girdikleri için ilk günlerde zorluk çekerler. Oradaki yabancı hayat karşısında üzüntü, ürkeklik duyarlar. Çevreye kolay kolay alışamazlar. Gedikliler böyle şeylere pabuç bırakmayan takımındandır. İçeri düştükten 10 dakika sonra Türkiye başlarlar. Akşama kumara otururlar. Ertesi gün kavgaya katılırlar. Bir hafta sonra da kabadayı kesilirler. Bu ikinciler daha ziyade sabıkalılardır. Çoğu da hırsızlarla yan kesicilerdir. Ama bunların iyi tarafları da vardır. Söz gelişi, evlere gece 20'ye alışanlar, gündüz iş görmezler. Dükkan soyanlar evlere girmezler. Otellerden battaniye, ayna, havlu çalanlar başka türlü çalışamazlar. Otobüslerde cüzdan çarpanlar sokakta bu işi yapmazlar. Zarfçılar üç kağıtçılık etmezler. Manitacılar hırsızlığa yanaşmazlar. Hepsinin kendine göre bir biçimi, bir çalışma metodu vardır. Yakalanmaları da sırf bu yüzden kolaylaşır. Bunlardan Salahattin adında biri nasılsa polise paçasını kaptırmış kodese düşmüştü. Ama 15-20 defa girip çıkmışlığı olduğu için içeridekilerin çoğu onu tanıyordu. Delikanlı, 16 yıldır bu kapıya hizmet ederim. Haksızlığın bu türlüsünü görmedim diye yanındakilere dert yanıyordu. Gençten bir adamdı. İri kanlı gözleri, kocaman fırlak dişleri vardı. Boyununun iki yanı yara bere içindeydi. Ne oldu Allah aşkına anlatsana diye boyuna tartaklıyorlardı. Yahu dedi, anlatılacak bir şey yok ki. Acemin kahvesinde pastıraya oturmuştuk. Bir de baktım ki sarılmışız. En sonunda keyfe mayeşa yakalayıp bizi buraya getirdiler. Sözüm ona enayinin birine 180 papele çimendifer marka bir saat sokmuşuz. İkrar ettin mi bari? Sen ol da etme. Bilmez gibi söylüyorsun. İkrar etmeden polis adamı bırakır mı? Polis demişler buna be. Hırbo Niyazi atıldı. Saati alan andavallı seni mi gösterdi? Herif saati bırakıp kemaha gitmiş. İşin yoksa burada 3 ay istavroz çıkar. Yapmasın be Salahattin. Bu iş senin işin değil. Değil ama kime dinletirsin be birader? Kumsere sabıkalarımı saydım döktüm. Benim zanaatım bu değil dedim. Her işçinin kendine göre bir şerefi vardır dedim. Anlatamadım. Hırbun Niyazi ona hak verdi. Doğru, bence bu iş altı parmak Mehmet'in marifeti. Senin dişçi olduğunu kumser bilmeyip kim bilecek? Anam babam benim de aklım ermedi. Polise sövme suçundan mapushaneye ilk kez düşen Berber Yahya da konuşulanları merakla dinliyordu. Galiba bu işte bir haksızlık var diye düşündü. Salahaddin'e sokularak sen dişçi misin diye sordu. Dişçiyim ya. Berber bu yeni ziyaretçinin kılık kıyafetini pek beğenememişti. Onun çapulcu halini yukarıdan aşağı bir daha süzdükten sonra ne dişçisi diye sordu. Öteki onun kalın kafalılığına içerlemiş gibi. Basbayağı dişçi be dedi. Yani muayenehanen falan mı var? Canı bu kadar sıkıldığı halde Salahattin gülmesini tutamadı. Öyle değil be kardeşim. Benim zanaatim diş sökmektir. Yani senin anlayacağın ölü dişi sökerim. Berber Yahya adam akıllı afalladı. Ölmüş adamın dişlerini ha? Sen de pek hanım evladıymışsın be. Efkarlanacak bir şey mi bu sanki? Peki ölüyü nerede bulursun? Mezarlıkta çok altın dişli bir öldü mü bana haber gelir zaten. Sonra? Sonra mezarlığa gider orada işimi görürüm. Nasıl yaparsın bunu? Sen de amma ahiret suali sorarmışsın be. Azrail'in bacanağı mısın nesin? Senin anlayacağın kimse görmeden mezarlığa girerim. Hangi mezarı açacaksam onu gündüzden bellemişimdir zaten. Sürüne sürüne kabre sokulurum. Bizim küçük çapayı çeketin altından çıkarırım. Başucundan kazmaya başlarım. İyice kazdıktan sonra herifin kafasını yakalarım. Şöyle bir çektim mi o zaten kendiliğinden gelir. Herifi mezarın içinde oturttun mu işin oldu demektir. Ama kulağında kalsın. Açacağım mezar en azından bir haftalık olmalı. Bir haftadan önce dişler gevşemez. Herifi oturttun değil mi? Bir elini ağzına dayarsın. Öteki elini yumruk yapıp ölünün ensesine bir tane kondurdun mu herifin dişleri sakız leblebisi gibi avucuna dökülür. Ama bazı ölü vardır inatçıdır. Kolay kolay ağzını açmaz. Nuh der peygamber demez. O zaman herifi avurtlarından sıkarsın. Ağzı yavru kuşun ağzı gibi açılır. Öteki elini içeri sokarsın. Alacağını aldıktan sonra yatırır, mezarı tekrar örtersin. Bazen de herifin yanakları sertliğini kaybetmez. O zaman elini ağzına sokarken temkinli olman lazım. Bir gece Sarraf Kirkor benim parmaklarımı öyle bir kapmıştı ki elimi kurtarıncaya kadar akla karayı seçtim. Herifin burnunun orta yerine yaradana sığınıp iki tane kondurmamla ağzını öyle bir açış açtı ki sen bile şaşarsın. Herifin çenelerini darma duman ettim. Berber Yahya dişçiyi alık alık dinliyordu. Bahtına hiç altın diş çıkmazsa ne yaparsın diye sordu. Çıkmaz olur mu be yahu? Benim zanaatım bu. Boş mezarı açacak kadar enayi değiliz ya. Nereden ne çıkacağını elbet biliriz. Zaten benim defterden biri ölünce bana hemen haber gelir. Berber Yahya büsbütün afallamıştı. Defter denenin nesi diye sordu. O vakit Salahaddin cebinden küçük bir not defteri çıkardı. Yapraklarını karıştırırken bir yandan da anlatıyordu. Allah herkese rızkı için bir yol göstermiş. Kimse kimseyi ayıplamamalı. Bizim rızkımız da bu. Ben ilkin her konuştuğum adamın ağzını bir kolaçan ederim. Onu güldürmek için hokkabazlığın envaini yaparım. Bir defa benim deftere geçinceye kadar ondan sonra da ölmesini beklerim. Ama bazıları da inat eder, gebermez. Köpoğlu dünyaya temel çakacak sanırsın. Bak istersen eş dost arasında kimin nesi varsa sana söyleyivereyim. Elindeki defterin bir yaprağını açıp okumaya başladı. Meşrutiyet Caddesi'nde Sütçü Niko. Üst çenede 2, alt çenede 4 altın diş. Pazar başında helvacı Hacı Ramiz. Üst çenede 6, alt çenede 2 diş. Hem bunlardan biri de platin. Aşağı yolda çorapçı Nalbantyan, üstte 4, altta 4. Tavukçularda 17 numarada kasap Ali Rıza. Altta 3, üstte 2. Reşadiye Caddesi'nde gramofoncu Zülal Efendi. Üstte 5, altta 3. Salahattin boyunu okuyordu. Defterin yaprakları yalnız adres ve sayıyla doluydu. Berber Yahya'nın eli ayağı titriyordu. İnsan denilen yaratığın bu türlüsünü de hiç görmemişti. Onu daha çok dinlemek bile zor geliyordu. Bir dakika müsaade eder misin diyerek ayağa kalktı. Ama Salahattin onu kolundan yakaladı. Ağzının içine bakmadan dünyada koyuvermem dedi. Merak bu. Alışmış kudurmuştan beterdir. Deftere kaydedeceğim diye aklına bir şey gelmesin sakın. Oysa Yahya'nın çenelerini kımıldatacak gücü kalmamıştı. Kendi kendine düşünüyordu. Şimdiden sonra polis görünce karşıki kaldırıma geçmek lazım. Değil ki ona hakaret edip de mapushaneye düşmek. Merhametten maraz. Kaldırım işçisi Cömert Necmi, başını tecrithanenin parmaklıkları arasına sıkıştırmış, pencerenin önündeki arkadaşlarına çıkışıyordu. Ulan siz kendi derdinize yanın. Mahkeme bana verse verse 6 ay verecek. 1 ayda sabıkadan takar 7 ay. Ben 7 ayı latilokum gibi yerim. Ama siz bakalım 3 senenin 5 senenin altından nasıl kalkacaksınız? Necmi en azından 15 sefer girip çıkmıştı. Ama bu seferki girişine kendisi bile içerliyordu. Bu enayiliği nasıl yaptım ya Rabbi diye boyuna söyleniyordu. Şimdi mapushanenin tecrit odasında karantina süresinin dolmasını bekliyordu. 3 gün sonra koğuşa yerleşecekti. Arkadaşları onun yeniden mapusa düştüğünü duyunca son derece sevinmişler. Yaşa be hovarda oğlan, mapushanenin sensiz tadı çıkmıyor diye takılıyorlardı. Eskilerden Kurt Müslim tecrithanenin penceresine sokuldu. Cömert Necmi'ye alengirli bir selam oturttuktan sonra ''Gözün aydın ulan'' dedi. ''Bu sefer mapushaneye zenginin bollaştığı zamanda düştün. Dışarılarda ne var ne yok?'' ''Sağ ol ağabey. Dışarının işi bu sıralarda çok iyi. Caddelerde andavallıdan geçilmiyor. Namuslu çalışana günde 3-4 iş var. Hele otobüsler, Hacı Ağa panayırı. Kime dokunsan boş çıkmıyor.'' ''Ulan madem öyleydi de uskumrunun yağlı zamanında neye mapusa girdin?'' ''Sorma be ağabey, bir kaşkavallık ettim ki değme keyfine, bu eşek kafa adam olmaz. Aynasıza mı bindirdin? Dur sana söyleyeyim. Bilirsin ki ben kaldırım kuşuyum, sokakta iş görürüm. Ama akşam ezanında otobüsler öyle oluyor ki dayanamayıp dalıyorsun. Ben geçen de öyle yaptım, kalabalıkta bir ihtiyarı keriz ettim. Sol kolumla şöyle bir yokladım, baktım cüzdan 250 dirhem çekiyor.'' Biraz daha sokuldum. İlkin paltonun, sonra ceketin düğmelerini hafiften okşadım. Yelek meydana çıkınca sol kulağını kaldırıp attım jileti. Çarık avucuma düştü. İhtiyar otobüsün tavanındaki demire yapışmış, dünyasından vazgeçmişti. İlk durakta kendimi kolu verdim. Sokağa sapıp çarığı açtım. Çıka çıka 35 kağıt çıkmaz mı? Oysa ki ben bu sefer adalete bir gerdaniye alırım diye hesap ediyordum. Cüzdanın içinde senden benden başka her şey var. Asari antika dükkanı gibi bir şey. Eşya piyangosu, gözlük bezi, ayakkabı ölçüsü, tebareke suresi, bir de misfak. Bir köşeden de 16 kuruşluk istida pulu ile 8-10 tane kartlı vizit çıktı. Adam defterdarlıkta memurmuş, adresi de yazılı. Ne yapacaksın? Kısmetimiz buymuş ama ihtiyara yazık olmasın diye parayı aldıktan sonra cüzdanı götürüp köşe başındaki posta kutusuna atayım dedim. Aradan 3 gün geçince yine o ihtiyarı görmez miyim? Baktım duraktan otobüse bindi. Bu sefer belki biraz bir şeyler vardır diye yine sokuldum. Yeleğe bakar indim. Geçen seferki kesik yeri İngiliz tipiyle dikmişti. Yeleğe kadar indim. Geçen seferki kesik yeri İngiliz ipiyle dikmişti. Ama bizim zanaatımıza Amerikan cırcırı bile karşı gelemez. Onu nereden bilecek? Şöyle bir dokundum. Cüzdan bu sefer kulağına kar suyu kaçmış torik balığı gibi yangın geldi. İhtiyara içimden bir posta eyvallah dedikten sonra kirişi kırdım. Ama kör talih her yerde kendini belli edermiş. Bu sefer de 22,5 papel çıktı. Bizim gibi doğru adamın hali başka oluyor. Yırt cüzdanı at değil mi? Yüreğimiz yufka. Yapamazsın ki. Yine posta kutusuna işe havale ettik. Tecrithanenin önüne öteki hükümler de birikmişlerdi. Cömert Necmi'nin anlattıklarını merakla dinliyorlardı. Ama Kurt Müslim'in canı sıkılmıştı. ''Bırak artık şu adamın peşini be birader, görüyorsun bir şey çıkmıyor.'' Sonra başını yana çevirdi. ''Ah ah'' diye hayıflandı. ''Bizim zamanımızda hırsızlığın da bir namusu bir şerefi vardı. Böyle adamların cüzdanındaki parayı alamazdık. Elimiz varmazdı. Üstelik 3-5 kuruş cep harçlığı koyup geri yollardık.'' Necmi'ye döndü. ''Sonra ne yaptın? Doğrusunu anlat it oğlu it.'' ''Vallahi sorma ağabeyciğim. Bir hafta sonra ihtiyarı yine görmez miyim? Hani içimden bir ses dedi ki ulan Necmi gel bir erkeklik et dokunma şuna. Ama kör olası illet. Sıkı ise dokunma bakalım. Ben başka tarafa giderim ayaklarım başka tarafa.'' Hırbo niyazi atıldı. ''Bırak ulan namus kalmamış sizde be.'' Necmi devam etti. ''Bir de baktım ki otobüste değil miyim? Nasıl geldim ne zaman bindim anlayamadım. Sol kolum yine şöyle bir yol kolaçan etti. Jileti çıkardım. Bu sefer daha yukarıdan vurdum. Cüzdanı kavradım. İşte o zaman asil vicdanım bana dedi ki yapma, yazıktır, günahtır. Geri vereyim mi, vermeyeyim mi diye düşünüyordum. Tam o sırada ihtiyarın yanına bir ahbabı sokuldu. Onu selamlayarak, "Allah ömürler versin beyefendi, afiyettesiniz inşallah," dedi. "Elhamdülillah, siz nasılsınız Mesut Beyciğim?" "Teşekkürler ederim efendim. Cüzdan bulundu mu?" "Sormayın, bulundu. Küpoğlu herif paraları aldıktan sonra posta kutusuna götürüp atmış. Postaneden bendenize telefon ettiler, gidip aldım. Ama o akşam hanımla aramızda epey dırdır ettik. Çocuklar biraz gülüştüler. Patırdıyı ucuz savuşturduk. Niye polise haber vermiyorsun diye bana çıkışıyorlar efendim. Polis nereden tanıyacak onu? Ben tanımadıktan sonra. Ama hınzır herif nasıl da haberim olmadan ustalıkla kesmiş. Vallahi lazim insanın ruhu bile duymuyor. Vay Yezid vay. Vay kafir vay. Sonrası var ha beyefendiciğim. Kesilen yeri bizim hanım eni konu sağlamcana dikti. Ben de cüzdan cağızıma iyice göz kulak olmaya başladım. Daha bir hafta geçmeden bir akşam eve gelince ne göreyim? Bizim yelek yine pırasa gibi doğranmamış mı? Hay gözü kör olsun. Hay zıkkım yesin. Sonra? Sonrası can sağlığı efendim. Yine zılgıtı yedik. Hani alçak herifi bir yakalasam ne yapacağımı ben bilirim. Postaneden daireye yine bir telefon. Kalkıp gittim. Bu sefer oradaki bütün memurlar başıma toplanıp gülüşmeye başladılar. İnsan bir de mahcup oluyor ki. Cüzdanı teslim alıp süklüm püklüm eve geldim. Bu sefer bizim hanım, "Artık sana 2,5 liradan fazla para yok. Hırsızlarla iyice haşır neşir oldun. Bir günde elbiselerini soyacaklar. Eve donla geleceksin. Alimallah kapıyı açmam," diye ultimatomu dayadı. Düşündük taşındık. Bir çare bulduk. Şimdi cüzdanın ucuna bir pil bağladım. Üstüne de küçük bir zil taktım. Bizim cüzdan kımıldayınca çıngıraklar çalacak. Herifi şıp diye yakalayacağız. Vay kör olası vay. Vay namerdin evladı vay. Ya böyle beyefendiciğim. Domuz herifler bir kere dadandılar mı insanın yakasını bırakmıyorlar. Şüphesiz efendim, dikkatli olmak lazım. Artık gözümü fal taşı gibi açıyorum ama giden gittikten sonra ne fayda. Necmi'nin hikayesini dinleyen Kurt Müslüm iyice sabırsızlanmıştı. Sonra nasıl yakalandın ulan diye sordu. Dur be kardeşim, anlatıyorum işte. İhtiyarlarla ahbabı otobüste boyuna bizi kolaylıyorlardı. Bir aralık Mesut Bey onu matrağa alır gibi dedi ki, beyefendi, hali hazırda cüzdan ne tarafta bulunuyor? Sözde mi, hırsızda mı, yoksa postahanede mi? Aman efendim, artık gözümüz açıldı. İnsan sarrafı olduk. Şimdiden sonra öyle serserilere cüzdan değil, zırnık bile koklatmam. Cömert Necmi hikayenin burasına gelince durdu. Arkadaşlarının yüzlerine teker teker baktı. Sen olsan bu laf karşısında patlar mısın, patlamaz mısın? İhtiyar zırnık koklatmam dediği vakit cüzdan bizim cepteydi. Mübareğin elektrikli cıngırağı da işe yaramamıştı. Onun bu lafını duyunca dayanamadım. Bey baba dedim, bir kere cebine bak da ondan sonra laf et. Ne biçim insan sarrafı olmuşsun sen? İhtiyar davranınca yeleğin kesik yeri eline geldi. O vakit otobüste bir şamatadır koptu. Üstüme çullanıverdiler. Soluğu karakolda aldık. Bu sonuç Kürt Müslüm'ün pek hoşuna gitmişti. Hak etmişsin ulan hergele dedi. Cömert Necmi onun kendisiyle birlik olmamasına içerlemişti. Bırak be Müslüm ağabey dedi. Sen de Hilali Ahmer'e laf konuşurmuşsun. İyilik ettik diye mi böyle söylüyorsun? Zaten her daim kendi insaniyetimizin cezasını çekiyoruz. Ama Allah büyük. Haklıyı haksızı elbet görür. Çivit, çivit, çivit. O gün ikinci münferide kısa siyah sakallı, kafasında havlu sarılı, orta yaşlı birini getirdiler. Suçunun cinsi ilkin belli olmayan adam, 7 numaralı odaya girdikten bir saat sonra tuhaf sesler çıkarmaya, duvarlara vurup kendi kendine konuşmaya başladı. Oda kapısı açık olduğu halde akşama kadar dışarı çıkmadı. Hükümlüler kendi aralarına böyle tuhaf bir insanın katılmasını ilkin yadırgadılar. Ama herkes kendi havasında olduğu için yeni gelen fazla umursanmadı. Gece olup ta kapılar kapandığı vakit kara sakallı da sesini perde perde yükseltti. Hükümlülerin yemekten sonra elma kabuğu kaynatıp bunu bardaklarıyla yataklar üstünde çay niyetine içmeye başladıkları vakit 11 numaralı odanın kapısı gürültüyle açıldı. Kara sakallı herif kaşlarını adam akıllı çatmış içeri girdi. Hiç kimsenin yüzüne bakmadan gözlerini duvarda bir noktaya mıhlayıp gayet ağır bir sesle mırıldandı. Sabun, sabun, sabun. Soda, soda, soda. Çivit, çivit, çivit. Odada balcı da vardı, kaşlarını kaldırarak. Ne çividi ülen dedi. Öteki hiç onun yüzüne bakmadan söyleniyordu. Bir entari 3 çekirdek, 8 nane 5 tekerlek. Hepsi, hepsi, hepsi, hepsi. Tabak, çanak, tava, tepsi. Balcı anladı. Başını sallayarak yanındakilere döndü. Goygoycu dedi, ülen Hüseyin. Viron kuruş eline balcı bozuk para taşımaktan hoşlanmadığı için bunları Hüseyin'e verirdi. Delikanlı yeleğinin iç cebinden aldığı 10 kuruşu sakallının avucuna bıraktı. O avucunu buna hazırlamış olmakla beraber sanki bir şeyin farkında değilmiş gibi söyleniyordu. Papatyanın çolağı, jandarmanın dolağı, taşdelenin yalağı, gardiyanın salağı. Balcı muhabbetinin yarıda kesilmesine biraz içerlediği için herife çıkıştı. Çık dışarı ülen. Git yeni cami şadırvanında beyit söyle. Donunun ağına deve dikeni düşesice. Sakallı yine kendi kendine mırıldanarak dışarı çıktı. Bu sefer yanındaki oda kapısını paldır küldür açarak içeri daldı. Vallahi billahi ruhumda Hicran 9 daireli apartmanın üst katında 9 kulaklı eşeklerin hepinize güldüğü devri alem seyahatinde sakız gibi sular, vefadan bozalar, sabıkalılara hindi suyu dağıtmak için peynir mayasına dua okuyan urum kızları hep enginar, enginar, enginar diye bağırıştılar. Ama biz bir satırda 380 kafir kellesini uçurmuş insanlarız. Kuru kahveci değirmeni sade size değil, bizim bacanaklarımıza da işler. Havucun kökü tüylüdür diye ikindi ezanı okunmayacak mı? Bu odada yatan hükümlülerden Kalaycı Ertin, herifin bakışlarındaki anormal parıltıdan adam akıllı ürkmüş, yatağın köşesinde iyice yumulmuş büzülmüştü. Anlaşılan deliydi. Odadakilerden yokuş hakkı ayağa kalktı. Etrafındakilere göz ederek kendini dışarı attı. Ötekiler de sakallının Artin'e tebelleş olmasından faydalanarak birer birer sıvışıyorlardı. Artin şimdi odada yalnız kalmıştı. Korkudan büyümüş gözlerini herifin suratına dikmiş, ne yapacağını anlamaya çalışıyordu. Sakallı duvarlara, pencereye, tavana baktıktan sonra ''Hak tü!'' diyerek Artin'in yatağına koca bir tükürük attı. Arkasından da gözlerini fal taşı gibi açarak ''Berekettir bereket, Nisan yağmuru berekettir, ne bakıyorsun yüzüme? 8 çuvalda 8 tane kuru kafa var, 4'ü Çin, 4'ü Japon, çık paraları tapon, oğlu tapon.'' Artin'in eli ayağı titriyordu. ''Kardeşim'' dedi, ''affedersin, sen kimsin?'' ''Ben Nuh'un gemisinden geliyorum. Zekeriya sofrası kurmadık diye tapulardan vaz mı geçelim? 7 başlı ejder seninden olur.'' Artin tir tir titrerken yan gözle de kapıyı kolluyordu. Herif önüne geçtiği için kendini dışarı atamıyordu. Zaten kapı yarı aralıktı. Koridordakiler odanın içini dışarıdan gizlice seyrediyorlar. Artin'in haline kıkır kıkır gülüyorlardı. Ama hiçbirinin içeri girmeye cesareti yoktu. Herif de gittikçe işi azıtıyor, sesini yükseltiyordu. Artin elini cebine soktu. Oradan çıkardığı 1-2,5 lirayı sakallıya uzattı. ''Muhterem efendim, anarım ki cigaraya hasrettir zatınız. Kusur bizim olsun. Şu ufak hediyemizi kabul edersiniz. Öteki parayı kaptığı gibi koynuna soktu. 2 elini Artin'in boynuna götürerek, ''Buraya ipek yastık lazım.'' dedi. ''Bir tabla için 7 nüfuz az mı çok mu?'' ''Azdır efendim.'' Sakallı adeta gürledi. ''Ne dedin ulan?'' Artin bembeyaz kesilmişti. Birbirine çarpan çenelerini kımıldatmak için kendini eni konu zorluyordu. ''Az olur mu efendim, çoktur. Ne az ne çok orta.'' ''Ortadır efendim.'' ''Neye az dedin öyleyse?'' ''Yanlış demişimdir beyim, doğrusu ortadır.'' ''Aferin sana, ver elini. Ha şöyle, şimdi bir de ayağını ver, kuyruğunu salla, çabuk çabuk salla.'' Artin belini bir sağa bir sola oynatmaya başladı, sakallı diretiyordu. ''Daha hızlı salla kuyruğunu.'' Artin kendini iyice çalkalamaya başladı. Şakaklarından soğuk terler boşanıyordu. Dışarıda öteki hükümlüler kahkahadan kırılıyorlardı. Tam o sırada kapı ardına kadar açıldı. Balcı kaşları adam akıllı çatık bir halde odaya girdi. Arkasında da adamları vardı. Gök gürültüsüne benzer bir sesle, ''Yakalayın mayası eskici fıt tayınını'' dedi. ''Hadi Hüseyin Gavra, Sülümen Ülen ne duruyorsun? Dal apış arasına. Seni sobacı makası seni, seni imanı gaşarlı seni. Mapushaneyi soymaya mı geldin Ülen?'' 3-4 kişi birden delinin üstüne atıldı. Herif aman Allah dedi, başka bir şey diyemedi. Çimentonun üzerine sakalıyı yıkıverdiler. O tepinirken balcı homur homur söyleniyordu. ''Vay yüz lümere ipriği vay, vay tosunun ak boynuzlusu vay, sen mi bizi leblebici sanırdın? Getir ülen tenekeyi Hamdi, pantolu indir aşağı, ha şöyle, sıkı kavrayın ülen, debelenmesin, indir indir, temelli indir, ha aferin, bağla gıçını tenekeye, bağla da ağnasın Gonya yağının ayranlısını.'' Pırpır Hamdi, tahta ile ağzını sıkıca kapattığı uzun konserve tenekesini delinin kaba etine dayayıverdi. Sonra da tenekenin iki yanından taktığı ipi herifin beline doladı. Çıkmasın diye üstünden kalınca bir de kuşak sardı. Tenekenin içinde bir fare vardı. Hayvan içeride oynadıkça deli narayı atıyordu. Balcı şimdi adam akıllı keyiflenmişti. Haydi Ülen, şimdi anlat bakalım sabun sabun sabun. Çivit çivit çivit, haydi söyle bakalım. Seni anası çifte zülüflü seni. Soyacak adamı mapsanede buldun değil mi? Sakallı barbar bağırıyordu. Tövbeler tövbesi, çözün Allah rızası için. Ben deli değilim, alın paralarınızı. Ha şöyle, uç kuru sekiz düğümlü seni. Ver Ermeni fukarasının parasını geri. Ver benim iki çeyreği de, sana merhamet lazım değilmiş. Ver ver, aklın başına geldi değil mi? Sakallı Süleyman'ın tuttuğu elini koynuna sokup aldığı paraları geri verdi. Sıçan kutunun içinde oynadıkça herif de ikide bir debeleniyordu. Balcı hırsla, tövbe mi Ülen dedi. Tövbe amcacığım. Deliliğin gitti mi? Gitti amcacığım. Giydirin donunu imansızın. Pırpır Hamdi kuşakla ipi çözerek tenekeyi çıkardı. Ötekiler de kollarını bıraktılar. Adam ağlar gibi sesi titreyerek yerinden kalktı. Balcı onun yüzüne dik dik baktı, sonra Hamdi'ye dönerek. Zayi etme sıçanı sakın dedi. Bu sıçan deli kısmını 5 dakikada iyi ediyor. Tımarhanenin tontorunun ilacından daha keskin. Köpoğlu turşusu seni. Çivit çivit çivit. 6. ayrımın sonu. Sayfa 96.